Ayrım 21.
Sayfa 251. Varıp bakıyorlar ki her yerler değişmiş. Evlerinden bir iz, bir kalıntı bulabilmek için sorup soruşturmuşlar. Evlerinin önündeki su kuyusunu aramış babam. Rum köylüler yardımcı olmuşlar. Biz bilmeyiz ama köyümüzün en yaşlıları belki bilir deyip ihtiyar bir Rum'a götürmüşler. İhtiyar babamı görünce tanımış. Gel bakalım gel, biz seninle 2 yıl beraber oturduk. Birlikte ekmek yedik. Hey gidi iyi insanlar, hey demiş. Sarılmışlar birbirlerine. Sonra kalkıp evlerinin yerine yapılmış apartmanı göstermiş. Babamları birkaç gün konuk etmişler. Kendi eviniz gibi oturun demişler. Büyüklerimizin çoğu özlem içinde ölüp gittiler. Babamı da 1990 yılında kaybettik. Konuşmamızın sonunda ricam üzerine Emine Başar, İbrahim İşler'in adresini verdi. İstanbul'daki buluşmamızı düzenledi. Bu ön hazırlıklardan sonra üst Bostancı'da oturan İbrahim İşler'i bulmak zor olmadı. Beni dolmuş durağında karşılayıp evine götürdü. Hanımı Sabriye İşler hazırlık yapmış. Beni candan bir ilgiyle karşıladı. Daha sonra oğlu Ümit de geldi. İstanbul'un sıcak bir Temmuz akşamında 8. kattaki evinin balkonuna oturup konuşmaya başladık. Emekli bir öğretmen olan İbrahim İşler, belleğinin çok derinlerinde kalan izlerden, kayalardaki 1921 yılının kara kış ayından başladı anlatmaya. Kayaların kışları çok sert geçermiş. Kara kış Ocak ayının ortasından Şubat ortalarına kadar geçen günler. Kar, buz çok olurmuş memleketimizde. Kapı kolunu biraz fazla tuttun mu elin yapışır kalırmış demire. Ben işte böyle bir zamanda 1921 yılının kara kış ayında kayalarda dünyaya gelmişim. Kayalar 100 kadar köyü olan büyük bir kasabaymış. Biz kayaların içinde oturuyormuşuz. Annem kayaların Çor köyünden, esas adı Emine. Fakat mübadele sırasında iskan edilirken nüfus memuru Mümine diye yazmış. Annemin ailesi çiftçilikten başka Çor köyünün yanındaki gölde balıkçılık da yaparmış. İyi para kazanırlarmış. Annem 9 yaşında dokuma tezgahının başına oturmuş. Başlayış o başlayış. 80 yaşına kadar çalıştı. Samsun Tekel fabrikasından işçi emeklisiydi annem. Babamın adı Mehmet'ti. Dedem pehlivanmış. Rumeli ağzıyla pelvan derlerdi babama. 1898'de kayalarda doğmuş. Samsun'a ayak bastığında 27 yaşındaymış. Annemin ve babamın yakın akrabalarında okumaya önem veriliyormuş. Babamın dayıları Kavala Medresesi'nde yıllarca müderrislik yapmışlar. Büyük dayım Hasan Rüfai Şeyhiymiş. Rumeli'de Rüfailik, Bektaşilik, Mevlevilikten daha çok yaygınmış. Dayıları mutasavvıftılar. Seyyid Nesimi'yi ezbere bilen insanlardı. Hasan dayım etrafında tanınan biriydi. Sohbetine çevreden gelirlerdi. Anne tarafından dedemiz İbrahim Hoca okumuş bir insandı. Plevne'de bulunmuş, başçavuşluğa kadar yükselmiş. Ta o zamanlarda kız çocuklarının okula gitmesinin yadırgandığı bir dönemde kızını okutmuş. Babaannem okur yazardı. Üzerimde çok önemli etkileri olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Babaannemin hassas bir terazisi vardı. Kelliye, yüzdeki çillere karşı civa katkılı özel ilaçlar yapardı. Annemle babamın evlenmeleri de bana çok ilginç gelir. Babamın halası çok önceden annemin köyüne gelin gitmiş. Komşu kızı olan annemi çok beğenirmiş. Emine'yi Mehmet'ime alacağız dermiş. Zaman geçmiş, evlenme çağına gelmişler, araya girilmiş, o zamanki geleneklere, göreneklere göre nişanlanmışlar. Ama birbirlerini hiç görmemişler. Günlerden bir gün babam annemin köyüne gitmiş. Eşeğin semerine yan oturmuş olarak annemin evinin önünden geçecekmiş. Babamı gören arkadaşı anneme koşup, "Seninki geçecek biraz sonra," demiş. Merakla pencereden bakmış. "Bu çocuk mu benim nişanlım?" demiş. Babamı pek gözü tutmamış. Ama evlenmişler. Yaşamlarını birleştirip zorlukları birlikte göğüslemişler. Annem 9 çocuk doğurmuş, 3'ü ölmüş, 6'sı sağ kalmış. Babam aydın bir insandı. Zamanın nereden gelip nereye gitmekte olduğunu topraktan, yaşamdan ve okuldan öğrenmişti. Kavala medresesinde müderris olan dayım bir gün bize gelmiş, beni görmüş. "Abla, Mehmet İptidai'yi kayalarda bitirince bizim yanımıza gönder, Rüştiye'yi Kavala'da okusun." demiş. Babam 2 yıl Rüştiye'de okumuş fakat hastalanınca bitiremeden annesinin yanına dönmüş. Evlendikten sonra Emine Başar'ın babası Vahit Selçuk'la birlikte Selanik'e çalışmaya gitmiş. Selanik o zaman hem kültür hem de sanayi merkezi. Yaşam düzeyi yüksek. Okumaya, sormaya, işçi işveren ilişkilerini anlamaya esas olarak Selanik yıllarında başlamışlar. Yıllar sonra baba mübadele olmasa kayalarda ne yapacaktık diye sorduğumda yanıtı açık ve netti. Ben kayalarda kalmayacaktım. Selanik'e göçüp sizi okutacaktım. Yaşam bu. Son yıllarda yaşamın anlamını, akışını daha çok düşünür oldum. İnsanlar neleri düşlüyor, neleri yapıyor. Bir fırtına, bir kasırga kopuyor. İnsanları düşlerinden, niyetlerinden apayrı yerlere sürükleyip götürüyor. Mübadeleden daha büyük bir fırtına mı olur? Lise yıllarından itibaren geçmişimizi, Yunanistan'daki kayalardaki yaşamı, evimizi, barkımızı daha çok merak eder oldum. Uzun uzun anlattırırdım anneme, babama, kökümüzü, dalımızı, budağımızı. Kayalardan 4 yaşındayken ayrılmışım. Çok silik izler var belleğimin derinliklerinde ama duya duya kayaları görmüş gibi oldum. Çok özledim oraları. Babam, annem, akrabalarım çok istediler oraları gidip görmeyi. Olmadı. Özlem içinde "ah bir görsem" diye diye ölüp gitti insanlar. Yaşamımız göçlerle, muhacirlik denen o zor, acılı, kederli kopuşlarla geçti. Annemin komşu köyü Akita adlı bir Bulgar köyüymüş. Yamacın yüzünde evleri taştan, sokakları taş döşemeliymiş. Bizim köy düzlükteymiş, evleri kerpiçten, sokakları toz toprakmış. Kayalarda Rum esnaf yokmuş, alışverişlerini Kozana'daki Rum esnaftan yaparlarmış. Rumlar Türkçe bilirlermiş. Annemin köylülerinin daha çok Bulgarlarla ilişkisi olurmuş. Aralarında pek öyle kavga dövüş olmazmış. İlk fırtına Balkan Harbi'nde kopmuş. Türk, Rum ve Bulgar halkları arasındaki ortak yaşama kan bulaşmış. Balkan Harbi başladığında annem 7 yaşındaymış. Büyük dayım askerdeymiş. Küçük dayım daha askerlik çağında değilmiş. Annesini, babasını, halasını almış yanına, düşmüşler nereye gideceklerini bilmedikleri bir yola. Yollar perişan, yollar çamur deryasıymış. Kaçış yollarında kırılmış insanlar. Balkan Harbi bitince köylerine geri dönmüşler. Fakat bu kez Bulgarlar köye gelip Türk erkeklerini toplamaya başlamış. Asker olan dayımı bir Bulgar görmüş. "Sen buraya gel, Mahmut" diye yanına çağırmış. Komutanına "bu benim, onu ben halledeceğim" deyip çekmiş silahını ağaçların arasından dereye götürmüş. Kuytu bir yere varınca silahını indirmiş, sesini değiştirmiş. "Korkma Çor köylü Mahmut, korkma" demiş. "İyiliğe kötülük eden nankörlerden değilim. Ne alıp veremediği vardı senin Çor köyü ile benim Akita köyü arasında? Kim kanlı bıçaklı düşman etti bizi birbirimize? Beni Çor köyünde döven Türklerden sen kurtarmıştın. Haydi Mahmut, hakkını helal et. Yolun açık olsun. Dere boyunca dikkatli git. Geceyi bekle." Mahmut dayım böylece ölümden kurtulmuş. Ama o gün Çor köyünden birçok erkeği katletmişler. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kayalar bölgesine Fransızlar gelmiş. Rum halk Fransızlar geldi diye Türklere karşı Balkan Harbi sırasında olduğu gibi saldırıda bulunmamış. Yunan ordularının İzmir'e çıkmasından sonra durum değişmiş. 1922 yılından itibaren kayalara Kayseri'den, Amasya'dan, Çorum'dan, Karadeniz'den Rumlar gelmeye başlamış. 1925'te mübadele sırası bize gelinceye kadar Anadolu'dan gelen Rumlarla birlikte yaşamışız. Rumca bilmeyen, Türkçe konuşan bu insanlarla iyi geçinmişiz. Bilincimin çok derinliklerinde Selanik'ten bir iz var. Gemiye binmeden önce karanlık bir yere giriyoruz. Ben çok acı çekiyorum. Samsun'a çıkışımızı çok az hatırlıyorum. Hatta denizde yüzen çocukları solucan sanmıştım. Amcam Samsun'a bir yıl kadar önce gitmiş. O zaman Samsun limanına yolcu gemileri yanaşamıyordu. Yolcuları açıkta demirleyen gemiden kayıklarla kıyıya taşıyorlardı. Bizi gemiden almaya amcam gelmiş. Amcamı ilk ben görmüşüm. Rumeli ağzıyla "Aha acam" demişim. Sonra babama Selanik'te girdiğimiz karanlık yerin ne olduğunu sordum. Meğer gemiye binmeden önce herkese tifo aşısı yapmışlar. Karanlık yerde duyduğum acı işte bu aşının acısıymış. Babamın anlattığına göre Selanik'ten bindiğimiz gemi çok eskiymiş. İstanbul'a gelince liman müdürlüğü bu gemi Karadeniz'e seyahat edemez gerekçesiyle bir süre bekletmiş. Daha sonra seyahat izni alınarak Samsun'a hareket edilmiş. Samsun'da dağıtım olmuş. Bizim aileyi Çor köylüleriyle birlikte Sivas'a mürettep kılmışlar. Yani Sivas'a yerleştirilmemiz gerekiyormuş. Ama bir yıl önce gelen dayım ve diğer arkadaşları "Gel pelvan, sana tütün işi bulduk" deyip babamı Koren adlı bir Amerikan tütün işletmesine yerleştirmişler. Babamın aldığı yevmiye ile dedemin, amcamın ailesi de geçinmek zorunda. Büyük bir geçim derdi sarmış herkesi. Bir yandan da İskan'dan sorumlu yöneticiler Sivas'a gideceksiniz diye tutturmuş. Samsun'un içi insan kaynıyor. Bir yandan gemiler dolusu gelen mübadil halk, diğer yandan Samsun nüfusunun yarısını oluşturan Rumların evlerine kapışan Lazlar ve yerliler. Muhacirler birbirlerini bulmak, başını sokacak, karnını doyuracak bir yer edinmek için müthiş bir hareketlilik içinde. Kim tutunduğu yerde kuvvetliyse zayıflar onun yanına koşuyor. Böyle bir zamanda bizim aile ve akrabalar Sivas'a gitmeye karar veriyor. Babam gitmek istemiyor. Annem küçük kardeşime 7 aylık hamile. Ulaşım sadece tenteli yaylı arabalarla yapılıyor. Babam annemi düşünüyor. "Seni bu halinle hiçbir kanun Samsun dışına çıkaramaz. Gel kalalım burada." Ne dediyse, ne kadar dil döktüyse babam annemi ikna edemiyor. Ben kaynanamdan, kayınbabamdan ayrılmam deyip kestirip atıyor. Annemin ısrarı ile Sivas'a sürüklenip gitmişiz. Yollarda gördüklerimden, yaşadıklarımdan ufak tefek izler kalmış aklımda. Ama Sivas'ta geçirdiğimiz günler şu an bile aynen gözümün önünde. Sivas'ta bizim aileyi bir medreseye yerleştirdiler. Taş duvarları kalındı. Yakınımızda bir askeri kışla vardı. Ben her gün kavayla gidip fasulye pilav getiriyordum. Demek ki muhacirlere yemek verin diye talimat verilmiş. Bu yemekler olmasa aç kalacağız. Sivas'a halamlar, amcamlar hep beraber gelmiştik. Bir süre sonra halamları bir köye gönderdiler. Biz amcamlarla kaldık. Birdenbire soğuklar başladı. İş yok, babam iş arıyor. Soğuk bir günde annem doğum yaptı. Hala medresede kalıyoruz. Ben askeriyeden yemek taşıyorum. Halamlardan haber geldi. Kurtlar geceleri burunlarıyla kapıları açmaya çalışıyormuş. Halam korkusundan ağlayıp duruyormuş. Büyüklerimizin uzun uzun konuşup düşündüklerini Sivas'ta yaşamak mümkün değildi. Tekrar gerisin geri Samsun'a kaçmaya karar verdiler. Serbestçe istediğin yere göçmek yasak. Devletin gösterdiği yerde kalınacak. Jandarmalar bizi Tokat'ta yakaladı. Hemen oraya iskan edildik. Babam, amcam iş arıyor. Ne iş var, ne güç. Samsun'da hiç olmazsa tütün işçiliği var. Babam Mart ayının sonlarına doğru küçük amcamla birlikte yayan yapıldak Samsun yoluna düşmüş. Bir haftada Samsun'a varmışlar. O sırada Samsun İskan Müdürü olan Ahmet Efendi kayalarda bizim komşumuzmuş. Babam ona dert yanmış. Samsun'a iskan edilmeleri için yardım istemiş. Ahmet Efendi bir yolunu bulup bizim aileyi Samsun'a iskan etmiş. Biz muhacirler muhaciretin esas zorluğunu, rezilliğini Türkiye'de çektik. İnsanlar peşlerinde jandarma, bir lokma ekmek bulacakları, kendilerini biraz güvende hissedecekleri bir yer aramak için oradan oraya sürünüyorlardı. Annemin akrabalarının hepsi Gelibolu'nun Bayır köyüne yerleştirilmiş. Samsun'da sadece baba tarafından akrabalarımız vardı. Kavanalılar Samsun çevresindeki Rum köylerine yerleştirilmiş. Kayalar bölgesinden gelenler iç bölgelere, Tokat ve Sivas bölgesine iskan edilmiş. Ama Ordu'da, Giresun'da, Zara'da, Su şehrinde bile Kayalarlılar var. Darmadağınık olmuş insanlar. Çok iyi hatırlıyorum, Karadeniz ahalisi bize Bitli Macir derdi. Adımız nereye gitsek Bitli'ydi. Aşağılanıyorduk. O günlerin acıları, kırılan onurumuzun sızıları taptazedir. Acılarla dolu çocukluk dünyamın içinde ilkokul yıllarımın küçük mutlulukları sıcacık durur. Bu güzel sıcaklığı 18 yaşında öğretmen olup ilk bizleri okutan Pakize Hanım ile baş öğretmenimiz vermişti bana. İlkokul yıllarında muhacir çocukları olarak yakın ilgi gördük. Çünkü baş öğretmenimiz yan yalı bir muhacirdi. Ayrıca Samsun'daki yöneticilerin çoğunluğu Rumeli'den gelmişti. Pakize öğretmenimi hiç unutmam. Nasıl severdi beni, nasıl severdi kırmızı kuşağımı. Dedem annemin hamile olduğunu öğrenince, oğlan olursa adımı koyun, şu kırmızı kuşak ile kırmızı feste doğacak İbrahim'e benden hatıra olsun demiş. Ben dünyaya gelmişim, dedemin adını bana koymuşlar. Şal kuşağı da belime sarmışlar. Samsun'a ayak basarken belimde dedemin kuşağı varmış. 1929'da ilkokula başladığımda annem kırmızı kuşağı gömleğimin altına bağlıyordu. Ama koşup oynarken kuşak çözülür, sallanır, ucu kuyruk gibi yerlerde sürünürdü. Pakize öğretmen kuşağımın yerde süründüğünü görünce beni öğretmen odasına çağırır, kuşağın ucundan tutar, ben de döne döne belime sarardım. Bu sırada beni konuşturur ve Rumeli ağzıyla verdiğim cevaplara katıla katıla gülerdi. İlkokul 4. sınıfa gelince kırmızı fesimi silgi yaptık. Kuşağımı da ninem kuşak alacak parası olmayan halamın kocasına vermiş. Benim haberim yoktu, çok üzülmüştüm. Samsun'a yerleştikten sonra babam tekel tütün işletmesine girdi. İşinde ilerledi. İhraç edilecek tütünlerin özel ambalajını yapan tacı ustası oldu. Ama aldığı ücretle geçinemiyorduk. Herkes geçimimize katkıda bulunacak işler yapmak zorundaydı. Ben dedemle sakalık yapıyordum. Eşeğimize yüklediğimiz 4 teneke suyu satıyorduk. Günde 5 sefer yapsak 100 kuruş kazanıyorduk. Annem her gün 2 kova yoğurt mayalardı. Öğle paydosunda babam fabrika yakınındaki evimize gelir, 2 kova yoğurdu götürüp işçilere satardı. Bu yüzden Samsun'da lakabımız yoğurtçular oldu. Geçim zorlukları içinde kıvranırken babamı 1933 yılında işten attılar. Babamın üzüntüsü hepimizi sarstı. İşten atılma gerekçesi o yılların çalışma koşullarını anlamak bakımından ilginçtir. 1930'larda 3000 kişinin çalıştığı fabrikada sadece bir pratisyen doktor varmış. Sıra gelmiyormuş bekleyenlerin hepsine. Babam ve 5 arkadaşı Samsun valisine gidip durumlarını anlatmışlar. Efendim, biz 3000 işçiyiz. Sadece bir tek doktorumuz var. Yetmiyor. Bir gün işe gelmesek işten atılacağız. Çoluk çocuk perişan olacak. Bize bir doktor daha verebilir misiniz? Peki diyor vali, geçin içeriye oturun şimdi. Babamlar içeride yeni bir doktor müjdesi beklerken vali polis çağırıyor. Alın götürün bu komünistleri içeriye emrini veriyor. Sonunda babamı ve arkadaşlarını işten atıyorlar. Babam Samsun'da iş bulamayınca 1934 yılında İstanbul'a çalışmaya gitti. Annem tütün işçiliğine başladı. Yalnızlık ve özlem dayanılacak gibi değildi. 1 yıl sonra geri döndü. Köylerde tütün balyalamaya başladı. Bu uğraşlar içinde geçimimizi sürdürüyor, para da biriktiriyorduk. Ben hem okuyup hem sakalık yaparak İstiklal İlkokulu'nu, Samsun Ortaokulu'nu ve Samsun Lisesi'ni bitirdim. Sonra iki oğlum da aynı liseden mezun oldu. Ankara müftü vekili olan babamın dayısının yardımıyla Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Eğitimi bölümüne girdim. Ankara'ya giderken kafamda ziraat mühendisi olmak vardı. Sınavı kazanamadım. Notlarım iyiydi, tıp okuyabilirdim ama paramız yoktu. Sonunda beden eğitimi öğretmeni oldum. Trabzon Beşikdüzü, Samsun Akpınar ve Diyarbakır Dicle Köy Enstitülerinde öğretmenlik yaptım. Çok öğrenci yetiştirdim. Bunun için zengin bir emekli öğretmenim. Kayalardan ayrılırken Rum komşularımız üzülmüşler. Gitmeyin, kalın burada demişler. Samsun köylerindeki Rumlar giderken, eyvah, bizim sabanımızı kim yapacak şimdi diye üzülmüşler. Türklerden de üzülenler olmuş. Yunanistan'dan gelen muhacirler de zanaat erbabı değildi. Rum elinde okuyabilenler memur olmuş. Okuyamayanlar çok kısır kalmış. Bu yüzden Anadolu'dan giden Rum zanaat erbabının yerini doldurmak zor olmuş. Geçim zorlukları, kültür, din, yaşam biçimi farklılıkları ve göçmenliğin getirdiği ruhsal durumlar nedeniyle mübadil halkın yerleştirildiği Rum köyleri korunamadı. Ergani'ye 5 kilometre uzaklıktaki Dicle Köy Enstitüsü'nde öğretmenlik yaparken Kürt Hıyrı Ağa'nın zapt ettiği bir Ermeni köyü görmüştüm. Aynı durum orada da vardı. Ermeniler yamaçları taş duvarlarla teraslayıp bağ bahçe yapmışlar. Devlet köyü Hıyrı Ağa'dan alıp Bulgaristan'dan gelen göçmenlere vermiş. Ama ağa göçmenlere gün göstermemiş. Sahipsiz kalan göçmenler canlarını Bursa'ya kaçarak kurtarmışlar. Bu arada teraslama duvarlarını sökmüşler, ev mev yapmışlar. Sonra yağan yağmur akan su ne bağ bırakmış ne de bahçe. Daha beter yıkım ve tahribatı İstanbul'da, Trakya'da, Ege'de, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görmek mümkündür. Beni çok etkileyen bir gözlemimi anlatayım. 1946-1947'de askerliğimi yedek subay olarak Silivri'ye 10 kilometre uzaklıktaki Selimpaşa köyünde koşulu topçu alayında yaptım. Köyün sokakları kaldırımlı taş yoldu. Sokakların iki yanında 2-3 katlı gayet güzel Rum evleri vardı. Kilise sapasağlamdı. Meryem Ana'nın, İsa'nın ve diğer kutsal kişilerin çok güzel resimleri kilisenin içini süslüyordu. Köyde mermerden yapılmış koskocaman iki yalak vardı. Aslan ağzından harıl harıl su akardı. Kilise alayın arpa, yulaf ve ot deposuydu. Kilisenin içindeki ceviz koltukları söküp askerlere mahvel yapmışlardı. İçme suyu ıstırancalardan mermer künklerle getirilmişti. Terhis olduktan tam 30 yıl sonra Selimpaşa köyünü görmeye gittim. Köyün sokakları toz toprak. O güzel kilisenin tavanını yıkmışlar. Allah'ım, tavanda ne işiniz vardı? İçine girdim ki harabe. Mermer havuzları sordum. Havuz mavuz kalmadı dediler. Akarsuyu kesilmiş. Su kuyusu açmışlar. Bu kadar olamaz. Güzellikler böylesine harap edilemez. İç göç hala muazzam bir hızla devam ediyor. İstanbul'u 1942 yılından beri tanırım. Artık İstanbul, İstanbul olmaktan çıktı. 40-50 yıl önce Mecidiyeköy bağlık bahçelikti. En güzel çilek Osmanlı çileği derlerdi. İstanbul'dan çıkardı. En iyi salatalık Çengelköy'de yetişirdi. Patlıcanın iyisi, sebzenin iyisi İstanbul'dan çıkardı. Bu sebzecilik Rumların marifetiydi. Türkler sebzeciliği Rumlardan öğrenmişti. İstanbul içimi güzel kaynak suları bol olan bir şehirdi. Artık İstanbul'da bırak sebze meyve bahçelerini, dibine oturup temiz bir nefes alacak yeşillik bile kalmadı. Gözüne bir apartman dikerek meşhur Çamlıca suyunun canına okumuşlar. Yunanistan'da kalan köyler, kentler, evlerimiz, camiler, atalarımızın yaptığı eserler ne oldu acaba? Merak ediyorum. Analarımız, babalarımız özlem içinde ölüp gittiler. Onların özlemleri bana miras kaldı sanki. Yaşlandıkça oraları görmek için can atar oldum. Gönlüm diyor ki, bin Samsun'dan Anadolu feribotuna, doğru Rize'ye, Hopa'ya git. Arhavi'de öğrencilerini topla, bir gece kal, ye, iç, sohbet et.